Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet değerli hocam, geçen hafta bir misafirin Yusuf Aleyhisselam'a gelmesi ve Yusuf Aleyhisselam'ın misafirden armağan istemesi bölümlerini okumuştuk. Bu hafta da misafirin Yusuf Aleyhisselam'a hediye olarak ayna getirmesi bölümüyle devam edelim.
Evet.
Misafirin Yusuf Aleyhisselam'a sana armağan olarak ayna getirdim. Ona baktıkça güzel yüzünü görür, beni hatırlarsın demesi. Yusuf hadi armağanını çıkar deyince misafir bu istekten utanarak sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam da şanına layık bir şey bulamadım. Bir habbeyi alıp da madene, bir katreyi alıp da ummana nasıl götürebilirim? Sana gönül ve can bile getirsem Kirman'a kimyon götürmüş sayılırım. Senin güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmasın. Sana gönül nuru gibi parlak bir ayna getirmeyi layık gördüm. Ey güneş gibi gökyüzünün ışığı güzel, ona baktıkça güzel yüzünü görürsün. Gözümün nuru, sana ayna getirdim. Ona bakıp yüzünü gördükçe beni hatırlarsın dedi. Koynundan aynayı çıkarıp sundu. Güzeller aynayla meşgul olurlar. Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et. Varlık yoklukta görünebilir. Zenginler yoksula cömertlik edebilirler. Ekmeğin saf aynası aç kişidir. Kavda çakmak taşının aynasıdır. Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu, bütün sanatların güzelliğine aynadır. Elbise biçilmiş, dikilmiş olursa terzinin mahareti görünebilir mi? Budaklar yontulmamış olmalı ki marangoz onu yontsun, rendelesin. Usta kırıkçı nerede ayağı kırılmış biri varsa oraya gider. Hasta ve arık kişi olmazsa tıp sanatının güzelliği nasıl görünür? Ey ulu kişi, bakırların bayağılığı olmasa kimya nasıl olur da zuhur eder? Noksanlar kemal vasfının aynasıdır. O, horluk, yücelik ve ululuğa aynadır. Çünkü yakinen zıt, zıttı gösterir. Ondan dolayı bal sirkeyle görünür, sirken gebin olur. Kim kendi noksanını görüp anlarsa yedeğinde 9 atla tekamül yolunda koşar. Kendisini kamil sanan ululuk sahibi Tanrı'nın yolunda uçamaz. Ey mağrur ve sapık! Canda kendini kamil sanmaktan daha beter bir illet olamaz. Sen de bu kendini beğenme oldukça gönlünden de çok kan akar, gözünden de. İblisin illeti ben Adem'den hayırlıyım demesiydi. Bu hastalık her mahlukta vardır. Bu hastalığa müptela olan kendisini hor görse bile sen onu altında pislik olan su bil. İmtihan kastıyla onu bir karıştırsan hemen su bulanır, pislik rengini alır. Ey yiğit, sana berrak görünüyor ama senin ırmağının dibinde balçık var. Yol bilen anlayışlı pir, nefsi kül bağlarına ark kazıcıdır. Irmak kendini nasıl temizleyecek? İnsanın bilgisi, Tanrı bilgisiyle fayda verir. Kılıç sapını kesebilir mi? Yürü, bu yarayı bir cerraha göster. Kimse yarasının kötülüğünü görmesin diye her yaranın üstüne sinek konar. O sinekler senin düşüncelerin, mallarındır. Yaran da ahvalindeki zulmet. Eğer o yaraya pir merhem korsa, o zaman derdin iyileşir. Feryat ve figanın kesilir. Yaralı kendi kendini iyileştiğini sanır. Halbuki merhemin izi orada parlayıp durmaktadır. Kendine gel ey sırtı yaralı. İyileşince kendim iyileştim deme. Sıhhati merhemden bil.
Evet Sümeyra, şimdi Mevlana Hazretleri bu bölümde Yusuf Aleyhisselam'ın dostunun kendisine bir ayna getirdiğini önce hikayet ediyor. Sonra da insandaki bir takım zaaflardan söz ediyor ama önce bu bölüm üzerinde duralım. bize ne getirdin diye sormuştu geçtiğimiz bölümde ve dostu da ona diyor ki yani çok hediyeye baktım. Hı hı. Sana getirmek için ne uygun olur diye çok araştırdım ama sana layık, size layık bir şey bulamadım diyor. Hakikaten biz insanlar genelde bu şeyi de çekerler. Yani birisine hediye alacakları zaman da bu ızdırabı hep çekerler. Tabii yani uygun ne uygun olur, ne uygundur, hı-hı, ne hoşuna gider, neden hoşlanmaz diye çokça düşünürler. Zaten Mevlana Hazretleri'nin temel şeyidir, yöntemidir. Mevcut olan hadiselerden hareket ederek işte dini olan bir şeyi aslında insanlara anlatmak istiyor. Temel yöntem bu. Dolayısıyla buradan da hareket ediyor. Hani insanların çokça gündelik hayat içerisinde sürdükleri, karşılaştıkları olaylardan, hadiselerden hareket ederek yapıyor ve neticede bu da enteresan bir şey var. Bunu tabii üzerine durmadan önce hani geçtiğimiz hafta hikayenin baş kısmında söylediğim şeyi burada da hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu hikayeyi anlamak için buradaki Yusuf Aleyhisselam'ın aslında bir çeşit Allah'a ifade etmek üzere zikredildiğini, burada misafir olanın da Müslüman ya da insan olduğunu, götürülen hediyenin de kalp olduğunu anlamamız lazım. Hediyenin de kalp olduğunu hatırlamakta fayda var. Böyle okuduğumuz zaman işi ne yapıyoruz? Daha net olarak kavramış oluyoruz. Daha iyi biçimde kavramış oluyoruz. Ve dostu diyor ki Yusuf Aleyhisselam'a, yani ben size ne getirsem sizde zaten fazlasıyla var. Yani burada verdiği misaller var. Mesela diyor ki ben işte size küçük bir altın habbesi getirsem veya bir işte cevher getirsem size daha fazlası var. Bu madene küçük bir habbeyle altınla, yani altın madenine küçücük bir gramlık altınla gitmek gibi, altın bir gram altın hediye götürmek gibi bir şeydir. Veya işte diyelim ki iyi temiz saf bir su getirsem size deryaya su götürmek gibi bir şeydir. Yani sizde çünkü fazlasıyla var. Hatta bir başka misal daha veriyor. Yani kirmana kimyon götürmeye benzer. Yani burada sözünü ettiği şey Kirman Acem diyarında, yani İran'da bir eski bir şehirmiş ve burası da kimyonuyla meşhur bir yer olduğu, hı-hı, için Mevlana Hazretleri bu misali veriyor. Yani Kirman'a bir dostunuza gidiyorsunuz, ona hediye olarak kimyon götürmeniz uygun olmaz. Çünkü zaten adamlarda fazlasıyla var. Başka bir şey bu misallere vererek diyor ki Mevlana Hazretleri, yani size hediye olarak ben bir tek şey bulabildim. O da işte koynundan çıkarıyor, bağrından çıkarıyor diyelim. Bir ayna hediye ediyor ve diyor ki bu aynaya bakarak kendinizi görebilirsiniz. Yani sizden daha iyi bir hediye bulamadım. Yani sizi size hediye ettim der gibi bir şey söylemiş oluyor ki birkaç önceki programda hatırlayınız ne yapıyordu Mevlana Hazretleri, yine dosta gittiği kapıyı çaldığında kim o diye sorduğunda ben dediğinde itiraz ediyordu ve ikinci defa sorduğunda kim o diye sorduğunda sensin ey sevgili diyordu. Yani seni sana getirdim diyordu. Burada da işte yine Mevlana Hazretleri bir şey daha yapıyor. Bize diyor ki dosta hediye olarak dostun kendisini götürmek, ki en veciz şey de budur. Yani hediye olarak aynaya götürüyorsunuz ki kendisini görüyor. Aslında kendisini görmesini ona hediye, yani kendini kendisine hediye etmiş oluyorsunuz ki bu da hediyelerin herhalde en güzel olsa gerek. Dolayısıyla bizim burada tabii bunların hepsi mecazi ifadelerdir. Yani bunların hepsi bize bir şey anlatmak için vardır ve biz ne yapmamız gerekir? Allah'ın huzuruna varırken temiz bir kalple varmamız lazım ki zaten Hazreti Peygamber ne diyor? Allah göklere ve yere sığmadı, mümin kulunun kalbine sığdı. Dolayısıyla biz Allah'ın huzuruna vardığımız zaman Allah orada ne yapacaktır? Kendi eserlerini bulacaktır, kendisini bulacaktır aynı zamanda. Meseleye biraz da böyle bakmak lazım. Bu yüzden temiz kalp çok önemlidir İslam düşüncesinde ve İslam tasavvufunda. Çünkü bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu Ara Suresi 88 ve 89. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. O gün mal ve evlat fayda vermez. Yalnız Allah'ın huzuruna getirilen selim kalp fayda verir. Bakın bu bir ayet-i kerimedir. Şimdi geçtiğimiz bölümde de ayet-i kerime okumuştuk. Orada da insanların kendine fayda vereceğini zannettiği başka hiçbir varlığın insana faydası vermiyor. Allah'ın huzuruna yapayalnız çıkıyorsun. Hı-hı. Ve burada Allah bize fayda verecek şeyin ne olduğunu söylüyor. Bize fayda verecek olan temiz bir kalptir. Hakikaten bu temiz kalp çok önemlidir. Özellikle gündelik hayatta bunu görüyorsunuz. Yani iş ilişkilerinde de görüyorsunuz. Ve maalesef insanların en önemli problemidir kalp temizliğine sahip olmak. Ve bakıyorsunuz insanların önemli bir kısmı zahiren iyi işler yapıyorlar. Zahiren aslında faydalı işler yapıyorlar. Zahiren başka insanlara iyi de davranıyorlar. Ama içlerini biraz kurcaladığın zaman, biraz derinliklerine indiğin zaman kalplerinin ne kadar fesat olduğunu görüyorsunuz ve art niyetli olduğunu görüyorsunuz. İşte bunu gördüğünüz zaman da ne yapıyorsunuz? Büyük bir sükutu hayale uğruyorsunuz. Hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve ne dostluğunuz kalıyor ne ehbaplığınız kalıyor. Bununla ilgili olarak da işte ilerleyen bölümlerde Mevlana Hazretleri onu da misal olarak veriyor. Diyor ki dışarıdan bakıldığında temiz su gibi gözüküyor ama dibinde çorak var. Biraz karıştırdığınız zaman o çorak ortaya çıkıyor diyor. Ve burada bize Mevlana Hazretleri Allah'ın huzuruna bizim temiz bir kalple gitmemiz gerektiğini söylüyor. Ve aynayı çıkarıp kendisine verdiğinde bununla meşgul olursunuz diyor. Ve Mevlana Hazretleri'nin bu sözünü aslında bir Hazreti Peygamber'in Allah cemaldir yani güzeldir ve güzeli sever hadisiyle de doğru orantılı bir şeydir. Yani oradan mülhem bir şeydir. Hakikaten Allah güzelliklere mükafat veriyor. Çünkü kendisi güzel olduğu için güzelliklere mükafat veriyor. Kötülüklere mükafat vermiyor. Yani insanların yaptığı kötülüğe o ne güzel yaptın, ne güzel kötülük yaptın, ne güzel filanca adama çelme taktın, ne güzel filancaya kötülük yaptın diye bir mükafat vermiyor. Ama tam tersi iyilik yaptığınız takdirde mükafat veriyor. Hakikaten biz kendimizden de biliriz. İnsanlar genelde kendine benzeyenlerden hazzederler. Kendisi gibi olanlardan dost olurlar. Ondan mutluluk duyarlar. Onunla beraber olmak isterler. Bu aslında insanın bir takım özellikleri, bir takım sıfatları Allah'ın sıfatlarına benzer. Onların küçültülmüş halleridir aslında bizim sıfatlarımızın bir kısmı da. Bu sebeple de biz Allah da kendisi iyi olduğu için, güzel olduğu için iyiden ve güzelden haz ediyor ve ona mükafat veriyor. Bunu da bilmekte fayda var. Ve Mevlana Hazretleri bize diyor ki, varlığın aynası nedir peki? Yokluk. Bu mutasavvıfların, İslam alimli, İslam mutasavvıfların üzerinde çokça durmuş olduğu, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, sürekli yokluktan bahsediyor Mevlana Hazretleri de. Bu yokluğun sadece ekonomik yokluk olmadığını, özellikle ekonomik yokluk olmadığını bilmemiz lazım. Buradaki yokluktan kasıt Allah'ın ayetleri karşısında bir varlık iddia etmemektir. Yani ben de bilirim, Allah böyle diyor ama bence doğru olan şudur dememektir. Mesela ben hatırlıyorum televizyonda bir tartışmada bir tane profesör işte kalktı dedi ki yani Kur'an-ı Kerim'de şeyler vardır, bilgi yanlışları vardır dedi ve kendince bir doğru Kur'an-ı Kerim'in yanlış olduğunu söylediği bir şeyden bahsediyor. Bu Kur'an-ı Kerim söylediği yanlıştır, bu şu doğrudur diye kendisi bir varlık iddia ediyor. Halbuki bu işi bilen insanlar biraz araştırdıklarında bakıyorlar ki onun doğru zannettiği şey yanlış yani. Bu hoca profesörünün kendince kendini Kur'an-ı Kerim'den de üstün görerek, haşa Allah'tan da üstün görerek ki zaten böyle birisinin böyle bir varlığın olup olmadığında da şeyi var, tereddüdü var. Söylüyor işte burada önemli olan şey onun karşısında varlık göstermemektir. Yani varlık iddia etmemektir. Çünkü Allah'ın sözünün karşısında insanın sözünün ne değeri olur ki? Bizim bilgimiz ne kadardır ki Allah'ın bilgisinin karşısında bir varlık iddia edelim? Bizim işte bizim aynamız da yokluktur. Çünkü biz bir yoklukla çıkarsak Allah'ın huzuruna, Allah'ın bilgisinin huzuruna onun bilgisi ne yapacaktır? Bizde tecelli edecektir ve biz onun yolunda böylece gitmiş olacağız. Çünkü Allah karşısında iddia etmek, varlık iddia etmek bizim durumumuzun kötü olmasına, bizim aslında bir yanlış yolda olmamıza sebep olacaktır. Yine burada Mevlana Hazretleri'nin bir yerde yokluk ve noksan oldu mu bütün sanatların güzelliğine aynadır diye bir şeyden daha bahsediyor. Ve hakikaten şeye baktığınız zaman sanatkarlara baktığınızda da ne yaparlar? Daha önce var olandan başka türlü bir şey yapmaya kalkarlar. Zaten onlar geriye kalırlar. Daha önce var olanın benzerini yapan sanatkarların eserleri geriye kalmaz. Neden? Çünkü bir yokluk alanında varlık göstermeniz lazım. Yokluk alanına gitmeniz lazım ki siz orada var olabilirsiniz. Bu yüzden de bütün sanat eserleri yoklukta güzeldir aslında. Aynayla temaşa ettiğiniz takdirde güzeldir. Bu sebeple de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığınız zaman daha önceki edebiyat türlerindeki hiçbir şeylere benzemez, cümlelere benzemez Kur'an-ı Kerim ayetleri. Kendine hastır ve kendine mahsustur. Burada da onu görebilirsiniz. Bu yüzden de yaklaşık bugün dünyada en çok ezberlenen ve en kolay okunan kitaptır Kur'an-ı Kerim. Sebebi de bundan mülhemdir. Ve yine burada Mevlana Hazretleri bir başka mevzuya getiriyor işi bu. Şeyden sonra anlattıktan sonra ayna hediye götürmekten sonra başka bir şeye getiriyor ve diyor ki noksan olduğunuzu anladığınız zaman, eksik olduğunuzu anladığınız zaman, yokluğu fark ettiğinizde karşı Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman o zaman ne yapabiliyorsunuz? varlığa doğru yol alıyorsunuz. Varlığa doğru mesafe kat ediyorsunuz. Çünkü kendinizin kamil olduğunu, kendinizin yeterli olduğunu düşündüğünüzde başkalarından istifade edemezsiniz. Hakikaten bunu gündelik hayatta da böyledir. Yani insan mesela diyelim ki herhangi bir basit işte bile bir ustasının yaptığı şeyin aynısını yapabileceğini düşündüğünde ustası artık ona bir şey öğretemez hale gelir. Halbuki her defasında ustadan daha incelikli bir şey öğrenmeniz gerek, öğrenebileceğiniz, ondan faydalanabileceğiniz düşüncesiyle hareket ettiğinizde onda ne yaparsınız? İlim alanında da böyledir. Yani sizin bir hocanız varsa ve her defasında hocanızdan bir şey öğreneceğinizi, hep ondan eksik olduğunu düşünürseniz ondan istifade edersiniz ve faydalanırsınız. Ama yok, kendinizi hocanızla denk görürseniz, ona yetişmiş olduğunuz, hatta onun ötesine çıktığını düşünürseniz ondan bir şey ne yapamayacaksınız, faydalanamayacaksınız. Ve işte Mevlana Hazretleri bu bölümde bize bir problemi daha karşımıza getiriyor ve diyor ki insan kendisini kamil sanınca ululuk sahibi Tanrı'nın yolunda ne yapamaz, uçamaz, o yolda gidemez. Ey mağrur ve sapık, canında kendini kamil sanmaktan daha beter bir illet olamaz. Ve insan, hakikaten insanın en önemli problemlerinden bir tanesi kendisini yeterli görmesidir. Kendisini kamil zannetmesidir ki kendisini yeterli gördüğünüzde hiç kimseden faydalanamazsınız. Hiçbir şeyden istifade edemezsiniz ve artık sizdeki gelişmede durur. Ve bakıyoruz, hakikaten bu düşünce dünyasında, ilim dünyasında olan insanlara bile bakıyoruz, bir yere geldikleri zaman duruyorlar. Hep aynı şeyleri tekrar etmeye başlıyorlar.
Sebebi de bu mu hocam? Evet, oldum demedim.
Sebebi de kendisini yeterli görmüş olması, olmuş olmasıdır. Halbuki biz çevremizde faydalanacağımız insan olmadığını varsaysak bile, Allah'ın ilmi karşısında ilmimizin ne kadar zayıf olduğunu ve ondan öğreneceğimiz daha nice şeyler olduğunu bilerek araştırmamıza sürdürsek ve devam etsek her defasında yeni şeyler öğreneceğiz. Bu yüzden İslam alimleri, İslam'da ilimle uğraşan insanların en önemli özelliği ilim arttıkça kendilerinin bir şey bilmediğinin farkına varmalarıdır. Evet. Ve her defasında daha çok öğrenmeye gayret göstermeleridir ki bu yüzden Hazreti Peygamber ne diyor? İlim beşikten mezara kadardır. Yani ölünceye kadar ilim yolunda ilerlemeniz gerekiyor. Ve buradan Mevlana Hazretleri bizim karşımıza bir şey getiriyor. Ve diyor ki, İblisin illeti de ben Adem'den hayırlıyım demesiydi. Şimdi insanın kendisini beğenmesi bir problem. Kendi kendisine yeterli olduğunu zannetmesi gerçekten insan bakımından bir problem. Ve bu problemin misal olarak da Mevlana Hazretleri İblisi gösteriyor. Şimdi hatırlayacaksınız, daha önceki programlarımızda da aslında bu mevzu zaman zaman geçmişti. Bizim iblis dediğimiz ve şeytan dediğimiz varlığın başlangıçtaki ismi Azazil'dir. Yani izzetlilerin izzetlisidir, en izzetlisidir. Bir gün bu kendisini güçlü zannediyor ve ben diyor ki ben çok büyük bir varlığım. Yani çünkü melekeler de onun emrinde, diğer varlıklar da onun emrinde. Kendisinin ne büyük bir varlık olduğunu düşünmeye başlıyor ve Allah bunu fark ettiğinde işte diyor ki bu defa onun karşılığında bir Adem'i yaratıyor. Bakın burada Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman iblis neyden yaratılmadır? Bu Azazil ateşten yaratılmıştır. Ateşten, ateş de hızlılığıyla, çevikliğiyle aslında bilinir, yakıcılığıyla bilinir. Bunun karşısında Allah çamurdan birisini yaratıyor, çamurdan bir varlık yaratıyor ve Azazil dahil olmak üzere bütün meleklere diyor ki gelin buna secde edin. İşte iblis ne yapıyor orada? Ben ondan hayırlıyım diyor. Niye? Ben ateştenim, o çamurdan.
Yani maddi alemde ateş
topraktan üstün olarak görünüyor. Evet. Ama öyle mi?
Mana aleminde öyle değil.
Mana aleminde öyle, maddi alemde de böyle. Hı. Mesela maddi alemde
yangın
evet, olduğu zaman ne yapıyoruz? Üzerine toprak atıyoruz. Bakın oradan düşündüğümüz zaman da yine toprak aslında ateşten de üstündür diyebiliriz. Hatta ateşin ortaya çıkması da yine topraktaki bir takım şeylerin, cevherlerin ortaya çıkmasıyla mümkün olan bir şeydir. Böyle baktığınız zaman da bile hiçbir zaman üstün değil ateş topraktan. Ki mana alemine baktığınız zaman, yani işin manevi tarafına baktığınız zaman bir şeyin bir şeyden üstün olduğunu düşünmek ve bilmek insanoğlunun kendi kendine yapabileceği bir şey değildir. Allah neyi, kimi üstün görürse üstün olan odur, evla olan odur. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Ve aslında şeyin, iblisin önce azazillikten iblisliğe, iblis kelimesinin kelime anlamı hatırlar belki dinleyicilerimiz, ümidini yitiren demektir. Hmm. Şimdi Allah Adem'i yaratıp insanlar, diğer varlıklar buna secde edince artık azazil kendi makamından düştüğünü ve kendine üstün bir varlığın yaratıldığını ve tekrar oraya gelmesinin mümkün olmayacağını bildiği için ümidini ne yapıyor? Yitiriyor ve iblis ismini alıyor. Sonra da ne yapıyor bu? o makama gelmesi mümkün olmayacağı için, oraya gelmesinde ümidini kestiği için bir hinlik düşünüyor. Yani hani şeytanlık düşünüyor. Onu kendisine benzetmek için gayri vesvese vermeye başlıyor ve hakikaten insanların bir kısmını kendisine benzetiyor. Yani Adem Aleyhisselam bile yanlışa sevk edebiliyor. Dolayısıyla bu aslında buradan bir şey daha anlıyoruz. Kendisini beğenmek, kendisini üstün görmek sonuçta şeytanın vardığı yere bizi götürecek bir iştir. Bunun da farkına varmamız lazım. Yani bulunduğumuz makamdan daha aşağıya doğru evrilmemizi ve nihayet kötü bir varlık haline dönüşmemize de sebep olacaktır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ve bunu bilerek hareket ettiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Bu işlerden uzak olmamız gerekir. Ve bununla ilgili olarak da Mevlana Hazretleri'nin bize söylemiş olduğu şey şudur, kibirdir. Kibir ve küfür her ikisi de insanı ne yapacaktır? Kötüye götürecektir. Kötülüğe doğru sevk edecektir. İşte bu kötülüğe doğru gitmekten bizi alıkoyacak, engelleyecek şey nedir? Selim kalp. Yani salim kalple gitmektir. Şimdi iblis ne yapıyor? Durup dururken kendi kendine vesvese üretiyor. Yani kalbinde bir hastalık baş gösteriyor ve kalbinde göstermiş olduğu bu hastalık onun Allah huzurundaki makamından tepe taklak yuvarlanmasına sebep oluyor. İşte aslında insanoğlunun da kalbi selimini yitirmiş olması, selim kalbini yitirmiş olması diğer insanların nezdindeki iyi yerini kaybetmesine de vesile olacaktır. Hakikaten insanlara bakıyoruz. Biz hiçbir insan böyle kötülükle maruf bir insanı ne yapmaz? Sevemez. Yani onun yanında kendisini rahat hissedemez. Onun yanında kendisini iyi bir yerde de hissedemez. Bu yüzden de ne yapar? Hep kendi başını belaya sokar. Bu da Mevlana Hazretleri bize diyor ki, özetle söyleyecek olursak, kibir ve kendini beğenmişlik, hele hele Allah'ın karşısında yokluğa rıza göstermeye, ben de varım, ben de bilirim, yani biz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden daha doğru şeyler söylerim diye ortaya çıkmak aslında bir kibirdir ve bu insanın da götüreceği yer çok kötü bir yerdir. Bunu da bize anlatıyor ve Mevlana Hazretleri insanın kendisini bilmemesiyle ilgili olarak da son kısımda şunları söylüyor. Diyor ki, kılıç sapını kesebilir mi? Yürü bu yarayı bir cerraha göster. Şimdi başka bir misal daha veriyor burada bize. Diyor ki hastalandığınız zaman ne yaparsınız? Size bir cerraha gidersiniz. O merhem sürer yaranın üzerinde ve iyileşirsiniz. İyileştiğinizde şöyle zannetmemelisiniz. Ya ben kendi kendime iyileştim. Halbuki kendi kendinize iyileşmediniz. O merhemle iyileştiniz. Buradan şuna getiriyor Mevlana'da. Yani insanoğlu her halükarda başkasına muhtaçtır. Başkasına ihtiyaç hisseder. İşte bu en nihayetinde başkası dediğimiz şey diğer varlıklardan yukarı doğru çıktığımızda Allah'a muhtaç hale geliriz. Allah'a bizim ihtiyacımız var ama Allah'ın bize ihtiyacı yok. Biz Allah'a muhtaç olduğumuzu anladığımız ve kavradığımızda, hayatımızı buna göre dizayn ettiğimizde o bizim ihtiyaçlarımızı giderecektir ve o bizim yaralarımıza merhem olacaktır. O bizim selim bir kalp elde etmemize de yardımcı olacaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim işte selim bir kalpten bahsediyor. Ona sahip olmak da yine aslında Allah'ın yardımıyla olabilecek bir şeydir. Bu yüzden biz Fatiha suresinde hep ne yaparız? Yardım talep ederiz kendimize. Allah'tan yardım isteriz. Allah'tan yardım gelmezse eğer ne yapamayız? Düzgün bir hale gelemeyiz. Son beytinde Mevlana Hazretleri diyor ki kendine gel ey sırtı yaralı. İyileşince kendim iyileştim deme. Sıhhati merhemden bil. Biz başımıza gelen kötü işlerin ya da bize zor gelen işlerin diyelim bizim olgunlaşmamız için olduğunu, bizim başımıza gelen iyi işlerin de aslında Allah'ın bize lütfu olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor ve böyle yaşadığımız takdirde de doğru bir yolda insanı kamil olmaya, iyi bir insan olma istikametinde yürüyeceğimizi hatırlatmış oluyor böylece bize.
Peki, ağzınıza sağlık değerli hocam. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.